Ayrım 17.
Çünkü aşkın doğası çocuksudur ve işte bu yüzden geride kalan gideni fena halde özlemektedir. Sustu ve sanki birden kalan kendisiymiş gibi özleyerek bana baktı. Belki de ben öyle olduğunu sandım. Biliyor musun Mabel, hiç kimsenin büyümek istememesinin asıl nedeni de bu diye fısıldadı. Sesi kuzguncuktaki yakamozlar gibi parlıyordu. Bu kız beni öldürecek. Her ne kadar dayısının sözcüklerini araklasa da hem o ve hem de dayısı şahane birer hikaye anlatıcısı olarak doğmuşlar ve bana da onları hayran hayran dinlemek rolü biçilmişti. Acaba bu benim kendi yeteneklerimi engelleyen bir şanssızlık mı aslında diye gizlice düşünmedim değil. Çünkü ortalama yeteneklerle doğan birisi için kendinden çok daha yetenekli insanlarla yaşamanın çoğu kez kendi gelişimini engelleyici bir etken olduğunu gözledim. Ama hayır, kader kısmet oynamayı seçtiğimden değil, bundan zevk aldığımın bilincinde olarak bu kumral yolda yürümeyi tercih ediyorum ben. İşte Doğan dayım diyor ki bu iki yaşlı adam arasında dışından keskin sirke kokan ilişki aslında onların damaklarına göre bal tadındadır ve kesinlikle bir çeşit aşktır. Hem de kesinlikle üstelik. Doğan Gökay'ın şiirindeki dirilik bu kafa tutuştaki tahrikten kaynaklanmıyor mu zaten? Ve adaya dayısından geçen dik kafalı güzellik aynı iklimin rüzgarlarıyla esmiyor mu? Bu tanımlama hoşuma gitmemişti. Ne yani, birbiriyle sürekli kavga eden ama bir türlü ayrılamayan bütün evliler de bu bir çeşit aşk kapsamına mı girecek şimdi? Sırf şair dayı böyle diyor diye. Meriç'in anne ve babasından söz ettiğimi bal gibi biliyordu. Dudaklarını büzdü, suç bende değil der gibi ellerini iki yana açtı, gözlerini yumdu. O gözlerini yumunca yeryüzündeki bütün yeşiller, sarı ve kahverengi ışıklar kayboldu. Yeşildeki mavi yüzünden olmalı, maviler de silikleşti. Ona sorarsan evet dedi o şahane kumral gözlerini açarak. Bütün kayıp renkleri tekrar yeryüzüne kazandırırken. Ona göre aşkın yüzlerce çeşidi var. Bağımlılık, alışkanlık gibi çok heyecan vermeyen duygulardan tut da onsuz olamamak gibi tutkusal olanı da bir çeşit aşk. Bazen kendi düşüncelerini yaldızlı sözcüklere sarıp bana şair Doğan Gökay'a aitmiş gibi yutturduğunun artık ayrımındaydım. Kimi zaman da ortama uygun düşüneceğini, düşündüğü fantezilerini sanki birisinin başından geçmiş gibi anlatıyordu. Küçükken löpür löpür yuttuğum bu şahane hayallerin, yalan demeye dilim varmaz, artık farkında olduğumu bilecek kadar zekiydi. Ama bu ikimiz arasındaki düzinelerce oyundan yalnızca biriydi. Üstelik benden başkasıyla oynamadığını bildiğim bu oyunların saklı bir tadı vardı benim için. Bilirsin Mabelciğim, Doğan dayım hep kozmik bakmamızı ister dünyaya. Yukarıdan kuş bakışı bakınca her şeyin birbiriyle ilişkisi daha net seçiliyor tabii. Mayıs ortasındaydık. Okulların kapanmasına az kalmış, yaz burnunu göstermeye başlamıştı. Baylan Pastanesi'nin arka bahçesi açılmıştı. Bundan daha iyi bir yaz müjdecisi olamazdı. Bahçe sarmaşıklarla yarı yarıya örülmüş, asma tavanıyla neredeyse loştu. Ama bu loşluk yaz sıcağında doğal klima gibi işe yarardı. Baylan Pastanesi'nin yalnızca yazları açılan bu arkaya saklanmış bahçesini bize ada öğretmişti. İstanbul'un Asya yakasına denizden asıl giriş noktası olan Kadıköy İskele Meydanı ve Bahariye Alışveriş Merkezi bana hep kasvetli, özensiz ve çirkin gelmiştir. Zevksizce betonlaşmış kalabalık, gürültülü Kadıköy'ün bir gün yeşili, parkları ve pastaneleri bol güzel bir meydana kavuşacağını hayal ederim hala. Ben Kadıköy Meydanı'nı bizim Üsküdar kadar güzel bulmadım hiçbir zaman. Havalar ısındığından beri cuma ikindileri ada ile Aras okul çıkışlarında Kadıköy'de buluşuyorlar. Onlar yanımda olduğu için annem bazen benim de Kadıköy'e inmeme izin veriyordu. Artık ortaokula gidiyordum ama evin küçük çocuğu olduğum için Aras'a aynı yaşta tanınan haklar bana tanınmıyordu. Adaya sorulacak olursa annem haklıydı. Ben daha küçücüktüm. Tabii onlar büyümüştü. Annem ve Cihan teyze bizi ancak Kuzguncuk'tan tanıdık bir taksi şoförüne emanet ederek Kadıköy'e yolluyorlardı. 2 yıl sonra modern Türkiye Cumhuriyeti'nin 57 yıllık tarihindeki 3. askeri darbe yaşanacaktı. Ortalık müthiş huzursuzdu. Bütün anne babalar gibi bizimkiler de çok endişeliydi. Türkiye yine istikrarsız ve huzursuzdu. Bize oyun gibi gelen politik çalkanmaların yarattığı rahatsızlığı en çok şair Doğan Gökay ve asker olan Mustafa ve Kemal dayılarımın üstündeki gerginlikten anlıyordum. Büyüklerin ne olacak halimiz ve ordu gelsin hadlerini bildirsin vallahi konuşmaları aklımı karıştırıyordu. Gazete manşetleri ve televizyon haberleri neşesiz, mutsuz sözcüklerle doluydu. Bunları şimdi anladığım anlamda anlatmamın haksızlık olacağını düşünüyorum. Ben o sırada daha çocuktum ve o yılları anımsarken tıpkı o vakitler yaşadığım hayaliyle geri çağırmaya çalışıyorum. Aras, annemle babamın bütün uyarılarına karşın biraz da efelik taslayarak ortalık karardıktan sonra eve dönüyor, gittiği her yere eve haber vermiyor, yani bizimkilerin yüreğini ağızlarına getiriyordu. O gün Baylan Pastanesi'ndeki buluşmaya da geç kalmıştı. Ben fırsattan yararlanıp adayla bir pastanede baş başa kalmanın tadına varıyordum. Sanıyordum ki adayla baş başa pastaneye gidince herkes benim onun sevgilisi olduğumu düşünecek, ben de kısacık da olsa bu mutluluğu yaşayacaktım. Sanmak ile olmak arasındaki uçurumdan hep nefret ettim. Sanmak, içinde umutlar, düşler ve heyecanlar vaat eden çok boyutlu bir kavramken, olmak gerçeğin sert, kalın, köşeli ve katı 3 boyutunu taşır yalnızca. Ne mutludur o oluşların içinde sanışlarını da katmayı başaran insanlara. Bu konuda şaire ve büyük yeğenine nece hayran olduğumu yeniden anlatmama gerek kalmayacak kadar beni tanıdığınızı düşünüyorum artık. Ada, annesinin yurt dışından getirdiği sırt çantasına saklı bir göz dikmesi için Cihan teyzeyi kandırmış ve oraya büyük sırrını saklamaya başlamıştı. Sırt çantasının saklı gözünde bir paket Maltepe sigarası ve bir de gümüş çakmak çıkarttı. Daha 16 yaşına yeni girmişti ve püfür püfür sigara içiyordu. Hem ona hem abime çok bozuluyordum. Hangisi öbürünü zehirlemişti bilmiyorum ama ikisi de son aylarda birdenbire 100 yıllık tiryaki gibi sigara içer olmuşlardı. Dedem sigara içerdi ama koyu tiryaki sayılmazdı. Dedem yanında kahve ve manzara olmazsa bu meritin tadı kalmaz derdi. Şimdi bile ada ne zaman sigara içse içime bir üzüntü kaplar, zehirleniyor, kanser olacak diye içim titrer. Ama susarım, söyleyemem. Aras gecikince garson başımıza dikilip ne ısmarlayacağımız konusunda ısrarlı ve haşim davranmaya başladı. Garsonun hışmından çekinip Aras'ı beklemeden Baylan'ın meşhur kup griyesinden ısmarladık. Garson siparişimizi aldığı halde tepemizde dikelmeye ve bize ters ters bakmaya devam ediyordu. Garsonlar çocukları ve gençleri sevmezler mi? Aradan yıllar geçti ama ben hala garsonların sevdiği cebi şişkin, bol bahşiş bırakan yetişkinlerden olamadım bir türlü. O zaman garsonun aslında bacak kadar kızın püfür püfür sigara içmesine bozulduğunu anladık. Bana göre olmasa da ada o sırada bize çok yaşlı görünen 30 yaşlarındaki garsona göre bacak kadar olmalıydı. Sert sert bakıp öfkeli bir çekti. Zamane gençleri bir öncekiler için çoğunlukla can sıkıcıdırlar. Altta kalmamak için ada hemen bana dönüp garsonun duyacağı sesle beni azarladı. Sen daha çok küçüksün Tuna. Sigaraya başlamak için benim kadar büyümeyi beklemelisin. Garson söylenerek gitti. Meriç de ben de sigaraya hiç başlamadık. Hiç başlamayanlar sigaradan, özellikle de tütün kokusundan hiç hoşlanmazlar. Kup griyerlerimizi iştahla kaşıklamaya başladığımızda Aras hala ortada yoktu ve ada yüksek sesle düşünmeye devam ediyordu. Bence Doğan dayımın Bürkan'a olan aşkı bildiğimiz kadın erkek aşklarından çok farklı. Yine de maalesef aşkın yüzlerce çeşidinden biri olmalı onlarınki de. Tanrım, sadece 16 yaşındaydı ve hala çocuk olan bana bildiğimiz kadın erkek aşkı nutukları atıyordu. Pek bir şey bilmeden ve anlamadan onu dinliyordum. Ah benim sevgili ukala serserim. Bürkan güzel bir kadın ama Doğan dayımı anlayamaz o, dedi dudaklarına bulaşan dondurmayı peçeteye silmek yerine diliyle yalamaya çabalayarak. Aa, bir şey olmuş ve ada Bürkan'ı kıskanmaya başlamıştı. Bence dayım o dilinden düşürmediği o Fransız şair kadınla evlenmeliydi. Adı Bridget olanla. Ama o kadın da lezbiyenmiş. Ne yapsın dayım? Lezbiyen mi? Nasıl yani? Canım işte anlarsın ya, kadın kadına yani. Kadınlar birbiriyle mi evleniyormuş orada diye şaşkınlık içinde bağırdım. Ve tabii başta bizim garson olmak üzere öbür masalarda oturan herkes eşcinsellik üzerine konuşan biz iki çocuğa bozularak baktılar. Tam o sırada kolunun altına sıkıştırdığı çantasıyla çok yakışıklı bir genç girdi Baylan Pastanesi'nin arka bahçesine. Pırıl pırıl bir merhaba çekti. Bütün bahçe ışıldadı. Öbür masalarda oturan kızlar ya büyülenmiş gibi bakıyorlar ya da dürtüşerek kıkırdaşıyorlardı. Ben buna alışkındım. Abim nereye gitse ilk anda hemen bütün kadınların ilgisini ve erkeklerin kıskançlığını üzerine toplardı. Başladınız mı diye sorarak oturdu. Geç kaldığı için koşmuş, yanakları kızarmıştı. Onu başından beri yerli James Dean diyerek hayranlıkla seven Pervin Gökay haklıydı. Aras James Dean'in daha koyu renklerle basılmış bir fotoğrafı kadar yakışıklıydı. Ama yakışıklılığı ve yaşından büyük gösteren iri ve havalı duruşu kadar etkileyici bir başka özelliği daha vardı abimin. Onun yüzünde elde edilmesi güç olduğuna dair baştan çıkartıcı ciddi bir ifade vardı ve bu ifade bir çeşit meydan okuyuş duygusu yaratıyordu. Arası iyice çekici kılandı buydu. Kızlar onun yakışıklılığı kadar ciddi tavırlarından da tahrik oluyorlardı bence. Kolay elde edilecek duygusu yayarak dolaşan ve öyle pek de yakışıklı sayılmayan benimse kızlar üzerinde bu çeşit bir etkim olmadığını açıklamama gerek yok sanıyorum. Ada kendi kupundan bir kaşık alarak Aras'ın ağzına uzattı. Aras dondurmayı Ada'nın elinden yemek yerine kendisine uzatılan kaşığı alıp dondurmayı kendisi yedi. Öyle anlar vardır ki ancak iki kişi ve kaşla göz arasında yaşanır. Öyle bir andı ve ben onlar arasında yaşanan o öyle anların pek çoğunun tanığı olarak yaşamaya mahkumdum. Ada çevredeki kızlara Aras'ın kızı olduğunu göstermek istemiş, Aras bunu yarı yarıya doğrulamıştı. Sahiplenmek duygusundan korkanların çoğu gibi Ada da içten içe Aras'ı sahipleniyor ama bunu açık etmeyi kendine yediremiyordu. Sahiplenilmekten hiç hoşlanmayanların tümü gibi Aras da aşırı alıngan davranıyor ama Ada'yı yitirmekten feci korktuğu için dengeyi korumaya çalışıyordu. Fakat asıl önemlisi Aras aşırı utangaç, Ada fazla cüretkardı. Bir sigara da Aras yaktı. Karşılıklı duman altı oldular. Çok pis kokuyorlardı. Nasıldı diye sordu Ada. 10 diye kestirip attı abim. Eh dedi Ada sevinçle. Cebir 10, kimya 10, geometri 10. Demek ki fizik de 10 oldu şimdi. Yüzünde çapkın bir gülücükle uzanıp Aras'ın yanağını okşadı. Hala Aras'a gözlerini dikmiş öbür masa kızlarına bir ihtar olmalıydı bu. Bu dokunuştan keyiflendiğini anladığım Aras yine de utangaçlığını yenememiş, yere düşen bir şeyi arıyormuş gibi saklanmıştı. Dışarıdan bakanlar ciddi ve yakışıklı bir delikanlının yanındaki bal damlası kumral kızın okşayışına ilgisiz kaldığı resminin yanlış yorumunu algılıyorlardı ama Ada onun ruhunu okumayı çoktan sökmüştü. Fizikçi gelecek yılda bu not ortalamasını tutturursan belki Amerika'dan bir burs alabiliriz sana dedi. Ada heyecanla atladı. Ay ne iyi olur, ben de gelirim Amerika'ya, birlikte okuruz üniversiteyi orada. Ben ne olacağım peki diye korkuyla inledim. Sesimde kalabalık bir tren istasyonunda anne ve babasını kaybetmiş o küçük bir çocuğun feryadı vardı. Üzülme Tuna, okul bitince döneceğiz dedi Ada biraz da paylayarak. Ama ben gitmek istemiyorum ki diye yarım kalan sözünü tamamladı Aras. Sessizlik düştü ortamıza. Yani Amerika'da üniversite bursun olsa bile gitmeyecek misin diye ağzı açık kala kaldı Ada. Başını eğip gözlerini sakladı Aras. Ben dedi usulca, ben teknik üniversitede gemi inşaat mühendisliği okuyacağım. Amerika'da gemi inşaat mühendisliğinin alası var akıllım diye öfkeyle atıldı Ada. İçimizde en çabuk öfkelenen, duygularını en kolay belli eden ve en çabuk affeden hep oydu. Ben deniz subayı olarak okumak istiyorum dedi Aras en yumuşak sesiyle ve Ada'nın gözlerinin içine bakarak. Üniforma mı giyeceksin yani diye yeniden hayretler içinde kaldı Ada. Başını evet anlamında salladı Aras. Hala Ada'nın gözlerinin içine bakıyordu. Aras çocukluğundan beri böyleydi işte. Sorunlarını kendi içinde çözmeye çalışır, kararlarını tek başına verir ve uygulardı. Ona akıl vermeye çalışmak en başından fiyaskoyu kabullenmek demekti. Dedem kıssadan hisse yoluyla, annem de baştan övgüyle girip çaktırmadan tavsiyelerini sıralamak yöntemiyle ona ulaşabiliyorlardı. Bu ikisi dışında bir tek ada vardı Aras'a diş geçirebilen. Adanın kimse için özel yöntemi yoktur. O olduğu gibi yaşayabilen çok ender, cüretkar ve şanslılardandır. Yalnızca bu kadar farkı oluşu bile Aras için etkileyiciydi. Ama en önemlisi Aras adaya hayrandı. Aras ona aşıktı. Bu kez de aynen öyle olmuştu. Aras geleceğiyle ilgili planını yapmış, kararını vermişti. O, gemi inşaat mühendisi bir deniz subayı olup adayla evlenecekti. İçindeki serüven heyecanı mı yoksa ailede subaylara duyulan sevgi mi bilemiyorum. Ama en çok babamın terzi geliriyle geçinmemizin giderek güçleştiğini ayrımsayan evin büyük oğlu sorumluluğu bu kararın müsebbiydi sanıyorum. Aras kararını vermişti, vermesine de adanın tepkisinden çekiniyordu. Çünkü gelecekteki düşlerini süsleyen kız tıpkı onun kadar özgürlüğüne düşkün, bağımsız, dik kafalı ve güçlü kişiliği olan biriydi. Abimin tek başına karar verme dönemi bitmişti. Biz aile içinde Aras'ın arkasından artık dik kafasını toslayacağı bir başka dik kafaya çattığına takılırken. O hiç aklımıza gelmeyen o Allah'ın belası kara felaket hepimizi yanıltacaktı. O zaman Amerika'ya ben yalnız giderim dedi ada kırgın ama kufa tutan bir sesle. Aras ısmarladığı kupgriyeyi yeni başlamıştı ki kaşığını bıraktı. Ama sen bizi özlersin orada dedi ciddi bir ifadeyle. Sanki bu biz içinde kendisi dahil değilmiş gibi mesafeliydi. İlle de birinizin uzaklara mı gitmesi gerekiyor diye mızmızlandım. Gençlik yeni hayatlara ve yeni dünyalara uçmak için kanat sahibi olmaktır diyor Doğan dayım. Bir bakıma yaşamın diyalektiği bunu zorunlu kılarmış. Darda kaldığında sık sık yaptığı gibi şair Doğan Gökay'a sığınmıştı ada. Bazen tıpkı abim gibi ben de şair dayıya kızıyordum yani. Çocukken ne güzel, hiçbirimiz bir yerlere uçmazdık diye mızmızlandım yeniden. Sen hala çocuksun Tunacığım dedi ada bana dönerek. O zaman beni gördü. Beni görünce yüzüne yumuşacık bir gülümseme yayıldı. Ben ona mutluluk hormonu etkisi yapıyordum. Aras ise onun heyecan ve dişilik hormonunun seviyesini arttırıyor olmalıydı. Elbette kendisi böyle söylemez. Sen benim serotoninim, Aras adrenalin ve östrojenim derdi. Bu üçünün etkisini bir kadında yaratacak tek bir erkek olmadığına göre erkeklerden biri daima dışarıda kalmak, kadınlar da yakınmak durumunu sürdürecekler anlaşılan. Belki bir gün bir hormon bilimci bu işe el atacak ya da ahlak anlayışımız tümden değişecek. Sen hiç büyüme Emituna dedi sonra sürekli yanında taşıdığı hüznünü artık gizlemeden kırgın sesine döşeyerek. Eğilip kulağıma fısıldadı. Canım Mabel'im benim. 16 yaşında bir genç kızdı ve benim büyümemi istemiyordu. Oysa o hızla büyümek ve gelişmek için adeta koşuyordu. Onu yaşından büyük gösteren yalnızca şair dayının gelişimini hızlandırdığı doğuştan kıvrak zekası değildi. Adanın abimle ilişkisinin cinsel boyutları o sıralar sandığımdan daha ileriydi. Kadınların aşka ve duygulara dair kararlılıkları ve cesaretleri biz erkeklerden çok daha güçlüdür. Biz erkekler bunu görmezden geliriz ama aslında bilir ve bundan içten içe korkarız. Okullar bitince beraber gezmeye gideriz Amerika'ya dedi Aras kupunu yemeye başlayarak. Bu ben düşündüm ve kararımı verdim demekti Arasça dilinde. Ama abim hala adaca anlaşmak konusunda deneyimsizdi. Ada bir süre sustu. Gözlerinin kumrallığında oynaşan hüzünlü ela ışıklar içimi burkuyordu. Adayı üzdüğü vakitler abime feci bozuluyordum. Onu üzdüğünü anlayan ama nasıl gönlünü alacağı konusunda inanılmaz beceriksiz olan Aras, çaresizliğinin hırsını dondurmasından alıyordu. Hayatımda bundan daha hızlı yenmiş bir dondurma görmedim. Oysa ben bilirdim. Adayı yatıştırmayı, gönlünü almayı çok iyi bilirdim. Yalnızca ada değil, başta annem olmak üzere sevdiğim ve beni seven kadınların gönüllerini almayı hep başarmışımdır. Özür dilemekten gocunan biri olarak doğmamışım ben. Özür dilemenin birbirinden güzel yüzlerce yolu vardır. Bu biraz şair dayının aşkın yüzlerce çeşitlemesinden aşırma gibi oldu ama eğer doğruysa aşkla aralarındaki yakın ilişki düşünüldüğünde özrün de aynı sayıda türü olması doğal değil mi? Halbuki okulun karate ve satranç takımlarında birinci olan, fizikte dahi olduğu sık sık söylenen, kendi başına bir yabancı dili adayla yarışacak kadar söken, herkesin göz bebeği yakışıklı abim, o çok sevdiği adanın gönlünü almayı bilmiyordu. Beceremiyordu. O kadar başarılı ve güçlü olan Aras, benim için çocuk oyuncağı olan şeyi beceremiyordu. Bunu o zamanlar hiç anlayamazdım. Çocuklar ve hiç büyümeyenler mükemmele inanırlar. Sen istersen Amerika'ya gidersin tabii, dedi Aras, koca dondurmayı bir solukta midesine indirmenin sancısıyla dudaklarını kemirerek. Kırgın bakışlarını ona çeviren Ada, istersem evet dedi. Ah aptal Aras, görsene kız sana bunu istememe engel ol, diyor apaçık. Kim inanıyor o kadınları anlamanın zor olduğu yalanına? İstersem tabii diye beceriksizce geveledi abim. Bir film izler gibi izliyordum iki kahramanımı. Neredeyse krano kesilip Aras'ın konuşma metnini yazıp eline verecektim. Ama hala kahramanımın kendi başına zorlukların üstesinden geleceğine inanıyordum. Birbirlerine baktılar. O ilk aşkın daha hiç kırılmamış düşleriyle baktılar birbirlerine. Çok güzel baktılar birbirlerine. İtiraf etmeliyim ki kıskanmanın ötesinde uçacak kadar sevdim o bakışmaları. Gitme, dedi Aras, dünyanın en zor işini yapar gibi zorlanarak. Sonra günah işlemiş bir dindar gibi pişmanlıkla başını öne eğdi, yerin dibine geçti. Ada yanıt vermedi ama şimdilik konunun kapandığı anlaşılıyordu. Biraz önceki sıcak öfkeyi izleyen serin hüznün yerini ılık bir sevgi almıştı yüzünde. Demek ki lise bitince çıngar çıkacaktı. Ama lise bitince çıngar falan çıkmadı. Hepimizin aklının ucuna bile gelmemiş bir bela çıkıp geldi ve hepimizin yaşamını, hatta geleceğini değiştirdi. Hepimizin. Durumu kurtarmak için artık sahneye çıkma vaktim gelmişti. Doğan dayı ne demiş biliyor musun abi? Neden bazılarına hep durumu kurtarmak rolü kalır daima diye sormuyorum artık. Gıcık oluyorum dayıma, dedi Ada kırgınlığına uygun bir kılıf bulduğunu sevinerek. Ne münasebet, senin akrabalarının tümü kibar insanlar, diyerek işi iyice zora soktu Aras. Anlamıyorum ki Doğan dayım ne yaptı sana, halbuki senin hep zeki ve gururlu bir genç olduğunu söyler her yerde. Doğan Gökay çok bilmişin teki, üstelik kendini beğenmişin biri, diye ağzından kaçırdı Aras. Tıpkı senin gibi, diye gülmeye başladı Ada. Bu mucize gülüşten yararlanıp yeni bir hamle yaptım. İşte Doğan dayı demiş ki sen ona kızsan bile aranızdaki ilişki bir çeşit aşkmış. Ne? Diye bağırdı Aras. Ben Doğan Gökay'a mı aşıkmışım? Ada sırıttı. Öyle değil akıllım. Tunacığım demek istiyor ki içinde nefret bile olsa alışkanlık ya da bağımlılık yaratan her ilişki biraz aşktır. Saçma. Bütün bunlar saçma. Ve siz de bunlara inanıyorsunuz. Siz ikiniz bazen çok tuhafsınız. Adayla bakıştık. Bazen bile olsa biz ikimiz oluşumuzun tadına vararak içime doldurdum kumral gözlerini. Meriç de inanmıyor, dedi Ada onu damarına basarak. Çok iyi ediyor, dedi Aras bir sigara daha yakarak. Yan masadaki kızlar bizim tartıştığımızı görüp Aras'a iyice yeşil ışık yakmışlar, açık açık sırıtmaya başlamışlardı. Aras yan masalar ve başka kızlar konusunda oyun oynamayı hiç sevmezdi. Bunu Ada'dan çekindiği ya da onu yitirmekten korktuğu için yaptığını hiç sanmıyorum. Aras aklar ve karalar felsefesinde bazılarına göre tutucu ve sıkıcı sayılabilecek derecede istikrarlı, disiplinli ve düz bir insandır. O bir kızı seviyorsa öbür kızlar ilgi alanı dışındadır artık. Bizim okulda, dedi canı sıkkın bir sesle, şair Doğan Gökay'ı pek tutmuyorlar. Onun komünist uşağı olduğunu söylüyorlar. Başkalarıyla konuşurken ikiniz de dikkatli olun. Etrafta her çeşit adam dolaşıyor. Uşak mı? Diye hiddetlendi Ada. Doğan dayım Türkiye'nin en milliyetçi ve gerçekçi şairlerindendir bir kere. Türkçenin ve cumhuriyetin en ateşli savunucularındandır o.